Ayrım 23. İtiraflar. Augustinus. Sayfa 208. 10. Bölüm. Augustinus, tanrısal olan şeyleri artık daha kolay anlıyor. 16. Platoncu kitaplar sayesinde kendi benliğimin derinlerine dönmem gerektiğini anladım ve senin kılavuzluğunda bunu başarabildim. Çünkü sen benim yardımcılığımı üstlendin. Benliğimin derinlerine girdim ve adeta gönül gözümle gördüm ki, gönül gözümün üstünde aklımdan çok daha üstün olan, hiç titremeden yanan bir ışık var. Öyle her etten, kandan yaratılmışın göreceği türde sıradan bir ışık değildi bu. Ya da bizim bildiğimiz türde büyük bir ışık da değildi. Hani pırıltısı gitgide artan ve her yeri olağanca parlaklığıyla kaplayan türde. Yok, öyle bir ışık değildi bu. Bizim görüp bildiğimiz bütün ışıklardan çok ama çok farklıydı. Benim aklımın üstündeydi. Ama öyle zeytinyağının suyun üstünde olması gibi ya da gökyüzünün yeryüzünün üstünde olması gibi değil. Çok daha üstteydi. Çünkü bu ışık beni yaratmıştı. Ben onun çok altındaydım. Çünkü bu ışık sayesinde yaratılmıştım. Hakikati bilen insan bu ışığı da bilir. Ve bu ışığı bilen ezeli ve ebedi olanı da bilir. Şefkat bu ışığı bilir. Ey ezeli ve ebedi hakikat! Hakiki şefkat ve aziz ebediyet! Hepsi sensin Tanrım ve ben gece gündüz senin hasretinle yanıyorum. Seni ilk tanıdığım an başımı tutup kaldırdın ki görmem gerekeni görebileyim ama ben henüz görmem gerekeni görmeye hazır değilim. Zayıf gözlerime öyle parlak bir ışık saçtın ki var gücünle aşk ve dehşetle bir anda ürperiverdim. Senden çok uzaklarda apayrı bir diyarda olduğumu anladım ve yücelerden senin sesini duyar gibi oldum. Ben erginlerin besiniyim. Büyü, ancak o zaman benden besleneceksin. Ama beni bedenin yediği besin gibi kendi doğanda dönüştüremeyeceksin. Sen benim doğama dönüşeceksin. O zaman anladım ki sen insanı işlediği günah yüzünden terbiye ediyorsun ve ruhumun bir örümcek ağı gibi kurumasına izin veriyorsun. Kendi kendime şöyle sordum. Hakikat bir hiçlik mi yoksa sınırlı ya da sınırsız biçimde bir mekana yaygın olmadığına göre. Çok uzaklardan haykırdın. Hayır, var, ben benim ve ben bu sesi duydum. İnsan kalbinden gelen sesi nasıl duyuyorsa öyle duydum ve bütün şüphelerimi bir tarafa attım. Artık yaşadığımdan daha kolay kuşku duyardım ama hakikatin varlığından kuşku duymazdım. Çünkü yaratılanlar aracılığıyla biz hakikati açıkça görebiliyorduk. 11. Bölüm. Var olan varlıklar, var olmayan varlıklar. 17. Bunun üzerine senin altındaki varlıkları düşünmeye başladım ve onların mutlak anlamda varlığından ya da mutlak anlamda yokluğundan söz edilemeyeceğini anladım. Çünkü gerçekte onlar senden varlık buluyorlardı ama öte yandan onlar sen değildi. Çünkü gerçekten var olan hiç değişmeden kalandı. Bana gelince benim için iyi olan Tanrı'ya sıkı sıkı bağlanmamdı. Çünkü onda kalıcı olamazsam kendimde hiç kalıcı olamam. Oysa Tanrı kendinde hiç değişmeden kalarak her şeyi yeniliyor. Öyleyse sen benim Rabbimsin. Çünkü senin benim iyiliğime hiç ihtiyacın yok. 12. Bölüm. Var olan her şey iyidir. 18. O zaman anladım ki bozulmaya yazgılı varlıklar iyidir. Üstün iyi olmuş olsalardı ya da içlerinde hiç iyilik olmamış olsaydı bozulmaları da mümkün olmazdı. Çünkü üstün iyi olmuş olsalardı zaten bozulmaları da söz konusu olmazdı. İçlerinde hiç iyilik olmamış olsaydı onlar da bozulabilecek bir şey de olmazdı. Bozulma zarar verir. İyiyi eksiltmedikçe zarar diye de bir şey olmazdı. Öyleyse ya bozulma zarar vermez ama böyle bir şey mümkün değildir ya da hiç şüphe yok ki bozulabilen her şey iyilik bakımından noksandır. Ama tamamen iyilikten yoksun olmuş olsalardı hiçbir şekilde var olamazlardı. Var olmuş olsalardı ve bozulmaları mümkün olmamış olsaydı daha iyi olurlardı. Çünkü hiç bozulmadan kalıcı olurlardı. İyiliği bütünüyle kaybederek varlıkların daha iyi olduğunu söylemek kadar mantıksız bir şey olabilir mi? Öyleyse varlıklar iyiliklerini bütünüyle kaybetmiş olsalardı, bütünüyle hiçlik olurlardı. İşte bu yüzden Var oldukları sürece varlıklar iyidir. Öyleyse var olan ne varsa iyidir. Ve şu kökenini araştırmaya çalıştığım kötülük bir töz değildir. Çünkü bir töz olmuş olsaydı iyi olacaktı. Kötülük ya bozulamaz bir töz olmalı, yani sahiden büyük bir iyilik olmalı, ya da bozulabilir bir töz olmalı. Yani iyi olmadıkça bozulması mümkün olmamalı. Buradan hareketle açıkça gördüm ve anladım ki sen her şeyi iyi olarak yarattın ve senin yaratmadığın hiçbir töz mutlak anlamda yok. Sen her şeyi eşit şekilde yaratmadığına göre varlıklar tek tek ele alındığında iyi, hepsi birden ele alındığında çok iyi. Çünkü bizim Tanrımız her şeyi çok iyi yarattı. 13. Bölüm. Yaratılan her şey Tanrı'yı yüceltiyor. 19. Senin için kötülük diye bir şey yok. Sadece senin için değil tabii. Şu yarattığın evrende de kötülük diye bir şey yok. Çünkü senin dışında hiçbir şey yok ki senin kurduğun bu düzene saldırıp onu bozsun. İşin aslı, evreni oluşturan parçalardaki bazı öğeler diğerleriyle uyumlu olmadığından biz onlara kötü diyoruz. Ama bu aynı öğeler başka şeylerle uyum sağlıyorlar ve iyi oluyorlar. Aslında kendi başlarına iyiler. Birbiriyle uyumsuz olan bütün bu öğeler bizim dünya dediğimiz yaratımın alt seviyesiyle uyum içindeler. Bu dünyanın bulutlu ve rüzgarlı olan göğü dünyayla birebir uyumlu mesela. Bütün bunlar keşke olmasaydı dersem yanlış yapmış olurum. Çünkü bunlardan başka bir şey görmemiş olsaydım o zaman daha iyi şeyler isteyebilirdim. Ama yarattıkların sadece bu şeyler olmuş olsaydı bile yine de yapmam gereken tek şey seni yüceltmek olmalı. Çünkü seni yüceltmemi gerektiren öyle çok şey var ki şu dünyada, şu toprak, şu mahlukat, şu derin uçurumlar, ateşler, buz, kar, dolu ve sözünü açıkça kanıtlayan fırtınalı esintiler, şu dağlar, tepeler, meyve ağaçları, sedirler, vahşi hayvanlar, sürüler, sürüngenler ve havada uçan kuşlar, yeryüzündeki bütün krallıklar, bütün halklar, prensler, hakimler, delikanlılar ve genç kızlar, yaşlısından gencine, bütün insanlar, hepsi senin adını yüceltiyorlar. İzin ver, göklerdeki varlıklar bile seni yüceltsin. Seni yüceltsin Tanrım, yücelerdeki bütün melekler, şu bütün güçlerin, güneş ve ay, bütün yıldızlar, ışık, göklerin gökleri ve göklerin üstündeki sular, senin adını yüceltsinler. İşte bütün bunları bir arada düşündüğümde daha iyi bir dünya dilemekten vazgeçtim. Üstteki varlıklar, alt seviyedeki varlıklara göre daha iyidir, şüphe yok. Ama sağlıklı düşününce anladım ki, her şey bir bütün olarak ele alınırsa, salt bu bütün kendinden daha üstün olan varlıklardan daha üstündü. 14. Bölüm. Akıl sağlığı yerinde olan insan Tanrı'nın yarattığı hiçbir şeye kusur bulmaz. 20. Senin yarattığın alemin herhangi bir öğesine kusur bulanların akıl sağlığı yerinde değil demektir. Tıpkı bende olduğu gibi. Çünkü bir zamanlar senin yarattığın pek çok şeye kusur bulurdum. Ama ruhum kusur bulduğum aslında Tanrı'nın kendisi demeye cüret edemediğinden, kusur bulduğu şeylerin sana ait olduğunu kabullenmek istemezdi. İşte bu yüzden iki töz olduğunu düşünmeye başladı. Ama bu düşünceden bir türlü tatmin olmadı ve saçma sapan şeyler söylemeye kalktı. Bu yanlıştan geri adım atarken, bu kez de mekanın her yerine sonsuzca yayılan bir Tanrı yarattı kendi kendine. Ve bu Tanrı'nın sen olduğunu sanıp, onu yüreğine yerleştirdi. Yani kendi putuna bir tapınak dikmiş oldu yeniden. Senin katında menfur olarak değerlendirilecek bir tapınak. Ama sen başımı okşayıp da gözlerimi boş hayaller görmemesi için kapadıktan sonra birazcık sakinleştim. Deliliğim uykuya daldı. Sen de uyandım ve senin farklı bir anlamda sınırsız olduğunu gördüm. Ama bedenimin gözleriyle elde ettiğim bir görüş değildi bu. 15. Bölüm. Yaratılan varlıklardaki gerçeklik ve sahtelik. 21. Başka yaratıklara baktım sonra ve varoluşlarını sana borçlu olduklarını anladım. Sınırsız olan ne varsa sendeydi ama bir mekandaymış gibi değil, başka şekilde sendeydiler. Çünkü sen her şeyi kendi elinde, yani hakikatin kendisinde tutuyordun ve her şey var oldukları sürece gerçekti. Sahtelik diye bir şey yok. Sahtelik olmayan bir şeyi varmış gibi düşünmekten başka bir şey değil. Ben aynı zamanda her şeyin hem bulundukları konum hem de bulundukları zaman açısından uyumlu olduğunu anladım. Sadece senin ezeli ve ebedi olduğunu ve eserinin inşasına yüzyıllar geçtikten sonra başlamadığını da. Çünkü sen hep işinin başında olmasaydın ve sonsuza kadar da kalıcı olmasaydın, ister geçmiş olsun isterse gelecek, yüzyıllar dediğimiz zaman ne gidebilirdi ne de gelebilirdi. 16. Bölüm. Her şey iyidir. Her şey, her şeyle uyumlu olmasa bile. 22. Yaşadığım deneyimlerden anladım ki, bir ekmeğin damak tadı bozulmuş birine bayat, sağlıklı birine ise taze gelmesinde öyle şaşılacak bir yan yok. Işık gözleri iyi görmeyen birini rahatsız eder ama gözleri iyi gören birini memnun eder. Aynı şekilde senin adaletin adaletsiz insanların hoşuna gitmez. Nerede kaldı bunlar engereklerden, solucanlardan hoşlanacaklar? Oysa sen bu hayvanları yaratımının alt seviyelerine uygun olacak şekilde iyi olarak yarattın. Adaletsiz insanlar da bu alt seviyeye uygunlar. Bunlar senden farklılaştıkları oranda bulundukları seviyeye, sana benzedikleri oranda da daha üst seviyeye daha uygun düşüyorlar. Adaletsizlik ne demek diye sordum sonra kendi kendime ve adaletsizliğin bir töz olmadığını, sadece irade bozukluğu olduğunu anladım. Yani en yüce töz olan senden ey Tanrım, yüz çevirip daha aşağı varlıklara yönelen, içsel yaşamını reddeden ve dışsal şeylerle böbürlenen bozuk bir irade olduğunu. 17. Bölüm. Tanrısal şeylerin bilgisine erişmekten alıkoyan engeller. 23. Senin yerine bir hayali değil de artık sadece seni sevmeye başlamama çok şaşırmıştım. Ama henüz senden aldığım hazzı sürdürecek kadar tutarlı değildim. Tam senin güzelliğine kapılıp gidiyorum derken, birden kendi ağırlığımla senden uzaklaşmaya başlıyor, ümitsizlik içinde yeniden dünya haline dalıyordum. Bu ağırlık cinsel alışkanlığımdı. Ama sen her an aklımdaydın. Sana bağlanmam gerektiğinden bir an bile şüphe etmiyordum. Ama henüz sana bağlanmaya hazır değildim. Ölüme yazgılı beden ruhu ağırlaştırır ve bu topraktan yapılmış mesken zihni pek çok düşünceyi daldırır. Yine de senin görünmez doğan, şu dünya kurulduğundan beri yarattığın onca varlıkla gözler önüne serildiğinden, senin sonsuz gücünden ve tanrısallığından adım gibi emindim. Kendi kendime soruyordum, nasıl oluyor da şu gökteki ya da yerdeki varlıkların güzelliğini algılayabiliyordum? Nasıl bir şey bana yardım ediyordu da değişime yazgılı varlıklar hakkında doğru bir hükme varabiliyordum? Ve bu böyle olmalı, şu öyle olmamalı diyebiliyordum. Ya da bunların böyle olmasına karar vermeye nasıl karar verebiliyordum? İşte bunları kendi kendime sorup dururken, benim değişime yazgılı zihnimin üstünde asla değişmeyen ve kendine özgü sonsuzluğu içinde bir hakikat olduğunu keşfettim. Böyle adım adım bedenlerden, bedendeki duyular aracılığıyla iletişim kuran ruha kadar yükseldim. Oradan da bedensel duyuların ruhu dışsal nesnelerden haberdar eden içsel yetisine kadar çıktım. Yani hayvanların da ulaşabileceği kadar yüksekliğe ulaştım. Buradan tekrar muhakeme yetisine kadar yükseldim. Bu yeti bedensel duyularımızın algıladığı şey hakkında yargıda bulunmamızı sağlıyor. Bu yetinin de bende değişime yazgılı olduğunu anladım. Bu yeti beni saf aklın kaynağına kadar yükseltti ve düşüncelerimi her zamanki yolundan geri çekti ve üzerine üşüşen hayallerin yarattığı karmaşadan uzaklaştırdı. Nasıl bir ışıkla dolup taştığını görebileyim diye. İşte o noktada hiç tereddüt etmeden değişime yazgılı olmayan değişime yazgılı olandan daha üstündür diye haykırdı. Buradan anladım ki saf akıl değişemez olanı bilebiliyordu. Çünkü onu hiçbir şekilde bilmemiş olsaydı değişemez olanı değişebilir olana bu kadar kesin şekilde tercih edemezdi. Birden titreşen ışık şimşek gibi aydınlandı ve değişemez olanın ne olduğunu gösterdi. O anda anladım ki senin görülemez olan doğan senin yarattığın varlıklar aracılığıyla anlaşılıyordu. Ama benim gördüklerime odaklanacak gücüm yoktu. Zaafım yüzünden yeniden hüsrana uğradım. ve her zamanki alışkanlıklarıma geri döndüm. Beraberimde de gördüğüm bu şeyin aziz hatırasını ve sanki kokusunu hissettiğim ama henüz yiyemediğim bir besini olan özlemimi çekip götürebildim ancak. 18. Bölüm. Sadece İsa'nın yolu bizi kurtuluşa erdirir. 24. Bir yol arıyordum. Senin hazzına varmama yetecek gücü bana sağlayacak bir yol. Ama bulamıyordum. Ta ki Tanrı ile insan arasında şefaatçi görevini üstlenen insan bedenli Mesih İsa'yı, yani her şeyin üzerinde olan ve sonsuza dek yüceltilecek Tanrı'yı kucaklayana kadar. O beni çağırdı ve bana şöyle dedi. Ben yaşam yoluyum, hakikatim, yaşamın kendisiyim. O yemeğe gücümün yetmediği besinimi bedenime katmıştı. Çünkü bütün varlıkları yarattığın o bilgeliğini bebekliğimizde süt gibi emelim diye senin sözün ete kemiğe bürünmüştü. Ama ben henüz Tanrı'ya, yani tevazu sahibi İsa'ya sahip olacak kadar tevazu sahibi değildim. Onun bu zayıflığıyla bize ne tür bir ders vermek istediğini çıkaramıyordum. Oysa öğretilmek istenen şuydu. Ezeli ve ebedi hakikat olan, yarattığın alemin en üst seviyelerinden de yüksek olan, sözün kendisine teslim olanları kendi katına yükseltir. Alemin aşağı seviyelerinde bizi yarattığı balçıktan kendisi için mütevazi bir mesken inşa etmiştir. Bu sayede ona gönülden bağlanmak isteyenleri önce kendisinden ayırır ve sonra kibirlerini kırarak, sevgilerini besleyerek kendi yanına çeker. Böylece bunlar kendilerine duydukları aşırı güvenle daha fazla kafalarının dikine gidemezler. Tersine daha da alçalırlar. Çünkü bizim gibi deriden giysiler giyerek kendisini alçaltan Tanrı'nın ayaklarının dibinde olduğunu görürler ve takatleri kesilip onun önünde secdeye varırlar. Sonunda o doğrulurken onları da yerden kaldırır. 19. Bölüm. İsa'nın bedenlenmesinin anlamı. 25. Bense farklı düşünüyordum. Çünkü Rab İsa'mı düşündüğümde onu ancak eşi menendi olmayan, mükemmel bilgelikte bir insan olarak düşünebiliyordum. Bana göre özellikle bakire bir kadından mucizevi olarak doğmuş olmakla ölümsüz yaşamı hak etmemiz için dünya malından vazgeçmemiz konusunda bize bir ders vermişti. Ve bizlere gösterdiği tanrısal öngörüsüyle bizim öğretmenimiz olarak ayrıcalıklı bir yeri hak etmişti. Ama ete kemiğe bürünmüş sözün arkasındaki derin sırla ilgili en ufak bir tahminim yoktu. Bu konudaki bütün bilgim onun yaşamı ile ilgili yazılmış, yani onun yediğini içtiğini, uyuduğunu yürüdüğünü, sevindiğini üzüldüğünü ve vaazlar verdiğini aktaran şu kutsal kitaba dayanıyordu. Bir de bu kitaptan senin sözün bedenlendiğinde onun da insan gibi ruh ve akılla donatıldığını öğrenmiştim. O senin sözünün değişime yazgılı olmadığını biliyorsa herkes de bunu böyle bilir. Ben de aklım yettiğince artık bunu biliyordum ve bu konuda en ufak bir şüphe duymuyordum. Çünkü bazen isteyerek, bazen istemeyerek bedeni hareket ettirmek, herhangi bir olaydan bazen etkilenmek, bazen etkilenmemek, kimi zaman bir takım simgelerle bilgece öğütlerde bulunmak, kimi zaman susmak, değişime yazgılı doğası olan ruha ve akla özgü niteliklerdir. Onun da böyle davrandığını yazan kitaplar bize yanlış bilgiler vermiş olsaydı, o zaman bunlar da ne yazıyorsa yanlış olarak kabul edilir ve insanlık kurtuluşu için bu kitapların hiçbirine iman beslemezdi. Demek ki bu kitaplarda ne yazıyorsa doğruydu ve ben bunlardan İsa'nın bütün insanlığı temsil ettiğini anlamıştım. Onu sadece insan gibi bir bedene ya da düşünebilen duyarlı bir ruha sahip bir varlık olarak görmüyordum. Onu Serap'a bir insan olarak görüyordum. O insanın öteki insanlardan çok üstün olduğunu düşünüyordum. Sadece hakikatin somut bir örneği olmasından değil, aynı zamanda tanrısal bilgelikten mükemmel derecede pay aldığı için üstün bir insani karakterle donanmış olmasından. Bu arada Alipius Katoliklerin İsa'nın bedenlenmiş Tanrı olduğuna, yani İsa'da salt Tanrı ve bedenin olduğuna inandıklarını söylüyordu. Onun düşüncesine göre Katolikler İsa'da insani bir ruh ve zihin olmadığını ileri sürüyordu. Alipius, İsa'nın yaşamı ile ilgili aktarılanlardan canı ve aklı olmayan bir varlığın böyle davranışlar sergileyemeyeceğine o kadar inanmıştı ki bu yüzden Hristiyanlığa inancı da çok yavaş seyrediyordu. Ama sonradan da bu yanılgısının Apollinaris'in sapkın taraftarlarından kaynaklandığının farkına vardı ve Hristiyan inancının hazzına varıp onunla hemhal oldu. Alipius'un Hristiyan inancına bütün gönlüyle bağlanmasına engel olan şey, İsa'nın yaşamını konu alan kutsal kitapların İsa'yı gerçek anlamda bir insan olarak sunmasıydı. Çünkü ona göre Katolik inancı İsa'nın Tanrı'nın bedenlenmesi olduğunu ileri sürüyordu. Alipius, Katolik inancı ile ilgili düşündüklerinin Laodiceyalı Piskopos Apollinaris'e ait olduğunu ve 381 yılında Konstantinopolis konsilinde sapkın düşünceler olarak ilan edildiğini öğrenince kuşkularından kurtuldu. Bana gelince, itiraf etmeliyim ki ancak bir süre geçtikten sonra söz insan oldu ifadesindeki anlamı kavrayabildim ve Katolik inancındaki hakikatin Fotinus'un yanlış yorumlarından ne kadar farklı olduğunu öğrendim. 376 yılında ölen Sirmium Piskoposu Fotinus, İsa'nın sadece bir insan olduğunu, Tanrı olmadığını iddia ediyordu. Gerçekten de bu böyle çünkü sapkınların yaptığı itirazlar senin kilisenin ne kadar doğru düşüncelere ve ne derin bir öğretiye sahip olduğunu bize açıkça gösteriyor. Sapkınlar olacak ki Tanrı'nın beğenisine mazhar olanlar zaaflarına yenik düşenler arasından yükselip kendilerini gösterebilsinler. 23. ayrımın sonu, sayfa 219.